Ayrım 30, sayfa 212. Diotima'nın durumu da eski diplomasi ekolünün düşünce biçimine karşı bir başkaldırı olarak ifade edilebilirdi. Bu nedenle Diotima, kendi konumuyla bu toplum dışı dahinin konumu arasındaki o mucizevi benzerliği hemen kavramıştı. Üstelik bu ünlü adam fırsat bulur bulmaz onu ziyaret etmişti. Diotima'nın evi bu onura erişmiş olan ilk evdi. Ve ortak bir hanım dostlarının tavsiye mektubunda bu çalışkan adamın kaçınılmaz işlerinden vakit buldukça Habsburgların kentinin kültürünün ve insanlarının tadını çıkarmayı umduğundan söz edilmekteydi. Diotima bu mektuptan söz konusu ünlü yabancının onun zekasının ününü duyduğunu çıkarınca kendini ilk kez yabancı bir ülkenin diline çevrilen bir yazar kadar takdir görmüş gibi hissetmişti. Doktor Arnheim'ın asla bir Yahudi'ye benzemediğini, fakat Fenikeli antik tipte soylu çizgiler taşıyan bir erkek olduğunu fark etmişti. Öte yandan Arnheim'da Diotima'nın kişiliğinde yalnızca onun kitaplarını okumakla kalmayıp, hafiften balık etli bir antik güzellik idealine de uygun düşen bir kadınla karşılaşmaktan hoşlanmıştı. Bu, klasik çizgileri çok katı gözükmesin diye biraz daha etli tutulmuş, elenist bir idealdi. Diotima'nın 20 dakikalık bir sohbet sırasında gerçekten dünya çapında ilişkileri bulunan bir adam üzerinde yaratabildiği etkinin, biraz eskimiş diplomatik bir hayatın içine kapanıp kalmış olan kocasının, karısının önemini küçümserken zihninde yarattığı kuşkuları bütünüyle dağıttığını anlaması uzun sürmemişti. Diotima, tatlı bir keyifle bu sohbeti kendi kendine tekrarlıyordu. Sohbet, daha henüz başlamıştı ki Arnheim, bu eski kente hesap yapmayı, materyalizmi, bugün bir şeyler yaratmakta olan bir uygarlık insanının kupkuru aklını, eski Avusturya kültürünün barok sihriyle biraz olsun unutup dinlenmek için geldiğini söylemişti. Bu kentte çok şen bir ruh vardır diye yanıt vermişti Diotima ve bunu demiş olduğuna memnundu. Evet demişti adam, artık içimizden yükselen sesler kalmadı. Bugün çok fazla biliyoruz, akıl yaşamımızı yöneten bir tiran gibi. Bunun üzerine Diotima şu karşılığı vermişti. Kadınlarla ilişki kurmaktan hoşlanıyorum. Bir şey bilmedikleri ve bölünmüş olmadıkları için. Arnheim ise şöyle demişti. Ama yine de güzel bir kadın, mantığa ve psikolojiye rağmen hayat hakkında hiçbir şey bilmeyen bir erkeğe oranda çok daha fazla şey anlar. Bunun üzerine Diotima da ona, ruhun uygarlıktan özgür kalınmasına benzer bir sorunun yalnızca daha büyük ölçülerde ve devlete de yansıtılmış olarak burada da ilgili çevreleri meşgul ettiğini anlatmıştı. Yapılması gereken demişti. Arnheim onun sözünü kesmişti. Yeni düşünceleri ya da bunu söylemek aykırı kaçmazsa burada hafiften içini çekmişti. Genelde düşünceleri iktidar katlarında taşımak. Bu olağanüstü bir şeydi. Ve Diotima devam etmişti. Bu düşünceleri iletmek için halkın bütün kesimlerinden komiteler oluşturulmak isteniyordu. Ama tam bu noktada Arnheim, olağanüstü önem taşıyan bir şeyi üstelik öylesine dostça ve saygılı bir ifadeyle söylemişti ki, uyarı Diotima'yı derinden etkilemişti. Bu yolla büyük bir şeyin gerçekleştirilmesi kolay değil demişti Arnheim. Komisyonlardan oluşma bir demokrasi değil, fakat yalnızca hem gerçek dünyada hem de düşüncelerin alanında deneyimli, tek tek güçlü insanlar eylemi yönlendirebilirler. Diotima buraya kadar sohbeti kendi kendine sözcüğüne inelemişti. Ama konuşulanlar bu noktada bir parıltının içine dağılıp gitmekteydi. Kendisinin ne yanıt vermiş olduğunu artık anımsayamıyordu. Bütün bu süre boyunca belirsiz, gerginlik verici bir mutluluk ve bekleyiş duygusu Diotima'yı gittikçe daha yükseklere taşımıştı. Şimdi ise ruhu ta yükseklerde, güneşe doğru görkemli parıltılar saçan, elden kaçırılmış, küçük ve alacalı bir çocuk balonunu andırıyordu. Ve hemen sonra o balon patlayıverdi. Büyük paralel eylem için o zamana kadar aklına gelmeyen bir düşünce doğmuştu. 27. Büyük bir düşüncenin özü ve içeriği. Bu düşüncenin ne olduğu kolayca söylenebilirdi. Ama onu tüm anlamıyla tanımlamak kimsenin yapabileceği bir iş değildi. Çünkü büyük ve etkileyici bir düşünceyi sıradan bir düşünceden, belki de anlaşılmaz ölçüde sıradan ve ters bir düşünceden ayıran yan şudur. Büyük düşünce bir tür erime durumundadır. Ben bu konumdan geçerek sonsuz enginlere açılır ve dünyaların enginlikleri de bana karışır. Bu arada insan neyin kendisine, neyin sonsuzluğa ait olduğunu anlayamaz. Bundan ötürü büyük ve etkileyici düşünceler insanınki gibi katı ama kırılgan bir bedenden ve sonsuz bir ruhtan oluşur. Düşünceye anlamını kazandıran bu ruh yoğun bir biçime kavuşmamıştır. Onu soğuk sözlerle tutmaya yönelik her girişimde erir ve hiçlikte itip gider. Bunları önceden belirttikten sonra şunu söylemek gerekir ki Diotima'nın büyük düşüncesi büyük eylemin manevi yönetimini Prusyalı Arnheim'ın üstlenmesi gerektiğinden başkaca bir şey değildi. Bu eylem Prusya Almanya'ya yönelik bir kıskançlık dikeni de içerse de ancak bu düşüncenin yalnızca ölü olan sözel bedenidir ve onu anlaşılmaz veya gülünç bulan yalnızca bir cesedi itip kalkmış olur. Bu düşüncenin ruhuna gelince şunu söylemek gerekir ki bu bakir ve varlığına izin verilebilir bir düşünceydi. Ve Diotima her olasılığa karşı kararına bir de Ulrich'e ilişkin şart eklemişti. Diotima kendisi üzerinde yeğeninin de Arnheim'inkinden çok daha derin bir düzlemde ve etkisi de gizli olmak üzere etki yaratmış olduğunu bilmiyordu. Ve bunu fark etseydi eğer büyük olasılıkla kendinden nefret ederdi. Ancak Ulrich'ten yaşça küçük olmasına karşın içgüdüsel olarak bir karşı önlem almış ve kendi bilincinde Ulrich'i olgunlaşmamış diye nitelendirmişti. Ulrich'e acımaya karar vermişti. Bu da çok sorumluluk gerektiren eylemin yönetimi için Ulrich'in yerine Arnheim'ı seçmesinin bir görev olduğuna inanmasını kolaylaştırıyordu. Fakat öte yandan Diotima bu düşünceyi dünyaya getirdikten sonra geriye itilen kişinin şimdi onun yardımını gereksindiğine ve bu yardıma layık olduğuna ilişkin kadınca düşüncede kendini belli etmekteydi. Ulrich bir şeyin eksikliğini duyduğu takdirde bunu elde etmesinin en iyi yolu büyük eylemde Diotima'nın ve Arnheim'ın yanında çokça bulunmasını sağlayacak biçimde onun da kullanılmasıydı. Bu durumda Diotima bunu da yapmaya karar verdi. Gel gelelim bunlar salt tamamlayıcı nitelikteki düşüncelerdi. 28. Düşüncelerle ilgilenmeyi pek önemsemeyen herkesin okumadan geçebileceği bir bölüm. Bu arada Ulrich evinde yazı masasının başına oturmuş çalışmaktaydı. Haftalar önce geriye dönme kararını verdiğinde yarıda bırakmış olduğu araştırmayı yeniden ortaya çıkarmıştı. Niyeti bunu tamamlamak değildi. Sadece bu tür bir çalışmayı hala yapabilmekten keyif duyuyordu. Hava güzeldi ama Ulrich son günlerde yalnızca kısa süreler için evden ayrılmıştı. Bahçeye bile çıkmıyordu. Perdeleri kapatmıştı ve yarı karanlıktaki bir sirkte İzleyiciler içeri alınmazdan önce uzmanlardan oluşma bir gruba tehlikeli yeni numaralar sergileyen bir akrobat gibi hafif ışıkta çalışmaktaydı. Yaşamda başkaca hiçbir yerde bir eşi daha bulunmayan bu düşünme eyleminin kesinliği, gücü ve güvenilirliği Ulrich'e neredeyse hüzün vermekteydi. Üstü formüllerle ve işaretlerle kaplı kağıdı geriye doğru itti, anlatmakta olduğu yeni bir matematik işlemini uygulama bağlamında fiziksel bir örnek olmak üzere kağıda son olarak suyla ilgili bir denklem yazmıştı. Ama düşünceleri herhalde bir süredir başka yerlerdeydi. Clarisse'ye suya ait bir şeyler anlatmadım mı diye sordu kendi kendine. Ama tam olarak anımsayamadı. Ayrıca fark etmezdi de düşünceleri tembel tembel yayılmayı sürdürdüler. Ne yazık ki güzel edebiyatta hiçbir şey düşünen bir insanı anlatabilmek kadar güç değildir. Büyük bir mucit bir defasında kendisine aklına bu kadar çok yeni şeyin gelmesini nasıl sağladığı sorulduğunda şöyle karşılık vermişti. Hiç durmadan o konuyu düşünerek. Gerçekten de beklemedik düşüncelerin gelmesinin tek yolunun insanın onları beklemesinden başka bir şey olmadığı söylenebilir. Bu düşünceler küçümsenemeyecek ölçüde karakterin, sürekli eğilimlerin, direnen yükselme tutkusunun ve yorulmak nedir bilmeyen çalışmanın bir başarısıdır. Öte yandan böyle bir süreklilik kim bilir ne kadar can sıkıcıdır. Yine öte yandan düşünce düzeyindeki bir görevin yerine getirilmesi ağzında bir sopa taşıyan bir köpeğin dar bir kapıdan geçmek istemesinden farklı değildir. Hayvan sopa kayıp geçene kadar kafasını sola ve sağa döndürür. Bizler de buna çok benzer biçimde hareket ederiz. Aradaki tek fark çok gelişi güzel deneyecek yerde bu işin nasıl yapılması gerektiğini daha önceki deneyimlerden aşağı yukarı bilmemizdir. Ve akıllı biri kafa döndürmelerde aptal birine oranla doğal olarak çok daha büyük bir beceri ve deneyim sergilese de kapıdan geçiş ona da şaşırtıcı gelir. Bir anda gerçekleşiverir ve insan iç dünyasında düşüncelerin kendilerini, düşüneni beklemek yerine kendiliklerinden harekete geçmiş olmaları karşısında gelen hafif bir şaşkınlık duygusunu açıkça algılayabilir. Eskiden esinlenme diye de adlandırılırken bu şaşkınlık duygusuna bugün çoğu insan sezgi demekte ve bunda kişilik üstü bir yan görmek gerektiğine inanmaktadır. Gerçekte ise ortada yalnızca iradeye bağlı olmayan bir durum. Başka deyişle bir kafanın içinde karşılaşan şeylerin yakınlığı ve birlikteliği vardır. Kafa ne kadar iyi ise bu süreç o kadar daha az algılanır. Düşünme süreci, süreç devam ederken kendi içinde oldukça acınası bir süreçtir. Sanki beynin tüm kasılıp bükülmeleri bir sancı nöbetine kapılmış gibidir. Bittiğinde ise biçim olarak insanın biraz önce yaşantıladığı sürece değil, sadece düşünülmüş bitmiş olan bir şeye benzer. Ne yazık ki bu elde edilen son derece kişisellikten uzak bir şeydir. Çünkü düşünülmüş olan dışarıya doğru yönelir ve dünyayla iletişime geçmek üzere alesta durur. İnsan düşünme süreci içindeyken kişisel olanla olmayan arasındaki geçiş anını yakalamanın yolu yoktur. Ve düşünmenin yazarlar için süreci göz ardı etmek isteyecekleri derecede bir mahcupiyet nedeni olması tam da bundandır. Niteliksiz adam ise durmuş düşünmekteydi. Bundan düşündüğü şeyin en azından kısmen kişisel bir sorun olmadığı sonucu çıkarılabilirdi. Peki neydi o zaman? Dünyanın girişleri çıkışları, dünyanın bir kafanın içinde birliktelik oluşturan çeşitli cepheleri. Ulrich'in aklına önemli hiçbir şey gelmemişti. Örnek olarak suyla ilgilendikten sonra aklına sadece herkesin su adına bildiği nehir, deniz, göl ve kaynaklar hesaba katılacak dahi olsa suyun topraktan 3 kat daha büyük olduğundan başkaca bir şey gelmemişti. Uzun süre suyun hava ile akraba olduğuna inanılmıştı. Öteki düşünceleri günümüzde bile hala geçerli olan büyük Newton bile böyle düşünmüştü. Yunanlıların düşüncesine göre dünya ve yaşam sudan doğmuştu. Su adı Okeanos olan bir tanrıydı. Daha sonra deniz kızları, su perileri icat edilmişti. Kıyılarında tapınaklar ve kehanet yerleri yapılmıştı. Ama kaynakların üzerine Hildesheim, Paderborn ve Bremen katedralleri de inşa edilmişti. Ve bakın hele bu katedraller hala ayaktaydılar, değil mi? Ve takdis için bugün de su kullanılmıyor muydu? Ve ruhları tuhaf bir mezarsız sağlıklılığı yansıtan su severler ve doğanın iyileştirici gücüne inanan sağlık havarileri yok muydu? Demek ki dünya üzerinde silinmiş bir nokta veya ezilmiş ot gibi bir yer vardı. Ve niteliksiz adamın bilincinin bir yerlerinde şu anda üzerinde düşünsün ya da düşünmesin. Modern bilimsel bilgiler de duruyordu. Bunlara göre su renksiz, yalnızca yoğun bulunduğunda mavi renk olan, kokusu ve tadı bulunmayan bir sıvıdır. Okulda bu öylesine çok inelenmiştir ki insan bunu bir daha asla unutamaz. Oysa fizyolojik olarak bakteriler, bitkisel maddeler, hava, demir, kükürt, asitli ve katmerli kalsiyum karbonatlı kireç de suya aittir. Bütün sıvıların arketipi aslında sıvı olmayıp maddesine göre sert bir cisim, bir sıvı ya da bir gazdır. Sonuçta bu bütün formüllerin oluşturduğu sistemlere dağılır. Ve şu engin dünyada su gibi basit bir şey hakkında bile aynı şeyi düşünen ancak birkaç düzine insan vardır. Geri kalanların hepsi sudan, bugün ile birkaç bin yıl öncesi arasında bir yerlerde kullanılan dillerle söz ederler. O halde şunu söylemek gerekir. İnsan biraz olsun düşünecek oldu mu, bir ölçüde de olsa her kafadan bir ses çıktığını görür. Ve şimdi Ulrich bütün bunları Clarissa'ya gerçekten anlatmış olduğunu da anımsıyordu. Ve Clarissa küçük bir hayvan kadar eğitimsizdi. Ama Clarissa'yı oluşturan bütün bazı inançlar bir yana, insan kendini onun da belli belirsiz bir bütün içerisindeymiş gibi hissediyordu. Bu düşünce Ulrich'e kızgın bir iğne gibi battı. Öfkelendi. Düşüncelerin o bilinen ve doktorlarca keşfedilmiş olan yeteneği, başka deyişle benim karanlık alanlarından kaynaklanan, derinliğine işleyen, hastalıklı bir biçimde yayılmış hoşnutsuzluğu dağıtma yeteneği, büyük bir olasılıkla toplumsal ve dışa dönük, tikel bireyi öteki insanlara ve nesnelere bağlayan yapısından başkaca bir temele dayanmamaktadır. Ama görünüşe bakılırsa, düşüncelere sağaltıcı gücü kazandıran şey, ne yazık ki onların kişisel düzlemde yaşantıya dönüştürülebilirliğini azaltan şeyle aynıdır. Bir burnun üzerindeki kıldan gelişi güzel söz edilmesi, en önemli düşünceden daha çok ağırlık taşır. Eylemler, duygular ve duyumlar ne kadar sıradan ve kişisellikten uzak olurlarsa olsunlar, yinelenmeleri durumunda bir olup bitene, şu ya da bu ölçüde büyük bir kişisel olaya katılmışlık izlenimi yaratırlar. Aptalca diye düşündü Ulrich. Ama böyle. İnsanın kendi tenini kokladığında algıladığı o aptalca, derin, tahrik edici, bene doğrudan dokunan izlenimi anımsadı. Ayağa kalktı ve penceresinin perdelerini açtı. Ağaçların kabukları henüz sabahın nemini taşıyordu. Dışarıda, caddede menekşe mavisi bir benzin buharı vardı. Güneşin ışıkları bu buhara dökülüyordu ve insanlar hızlı hızlı koşuşturuyorlardı. Kentlerin yarattıkları türden bir asfalt ilkbaharıydı. Sonbaharda mevsimler dışı bir ilkbahar günü. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Prusya. Prusya. Newton. Newton. Okeanos. Okeanos. Hildesheim. Hildesheim. Paderborn. Paderborn. Bremen. Bremen.